Dünya Mirası Adalı. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.
Herkese merhaba. Açık Radyo'nun 25. yılını kutluyoruz ve burada olmaktan çok mutluyuz. Emeği geçen herkesin eline, koluna, aklına sağlık diyoruz ve nice 25 yıllar. Feryal Kabil teknik masada, destekçimiz Sibel Horada Coşkun arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu programı Gündüz Vassaf, Fahri Aral, ben Derya Tolgay ve Dünya Mirası Adalar girişiminden birçok arkadaşımızla beraber hazırlıyoruz. Bugün adalarda ekosistem, ekoturizm konu başlığında 15 Kasım'da yaptığımız bir canlı yayının devamı olarak, geçen hafta da bu böyle bir konu başlığı işlemiştik. Oradan devam edeceğiz. Büyükada'nın koruma altına alınması gereken bu bakir orman alanında Orman Bakanlığı'nın ekoturizm alanı ilan edip inşai faaliyetlere başlaması ve bu süreçte bilgi dahi alamadığımızı, işte her zamanki gibi bu ada halkının alınan tüm kararlarda devre dışı bırakıldığını geçen programda belirtmiştik. Bu canlı yayın konuklarımızdan avukat Can Atalay bugün konuğumuz. Kendisiyle konunun hukuki boyutunu, sit ve koruma alanı olan Prens Adaları üzerinden konuşacağız şimdi. Can Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Şimdi Yassıada, Sivriada, Heliport projesi, geçiş dönemi, yapılaşma koşulları, değil mi? Unutmuşumdur, eminim eksiğim vardır. Adalarda o kadar çok hukuka aykırı kararlar alınıp uygulanmaya başlanıyor ki, daha birkaç gün önce siz adaya Mimarlar Odası avukatı olarak geldiniz, biliyorum, bilir kişilerle. Ama hangi konuyla ilgiliydi? Bir oradan başlayalım isterseniz.
Tabii biliyorsunuz 1/5 milyon ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planı adalarla ilgili olarak Mimarlar Odası'nın açtığı dava sonucunda iptal edilmişti. Bu iptal kararından sonra Koruma Kurulu adına geçiş dönemi yapılaşma koşulları denilen bir karar aldı ve adalarda bütününde parça parça yapılaşmanın önünü açar nitelikte bir kurul kararı var. Bu kurul kararının, yani ya ifadesiyle geçiş dönemi yapılaşma koşullarının iptalini talep etmiş Mimarlar Odası. Bilirkişi incelemesi, keşif ve bilirkişi incelemesi için geldik.
Evet. Peki bu süreç nasıl devam ediyor acaba?
Bilirkişilere raporlarını sunmaları için süre verildi. Bu sürenin sonucunda onlar raporlarını sunacaklar ve mahkemede umarız geçiş dönemi yapılaşma koşullarının özellikle sakıncalı maddeleri yönünden iptal kararı verir. Sakıncayı şöyle tarif etmek gerekir.
Lütfen.
1985 geçiş dönemi yapılaşma koşullarının adalara ne kadar zarar verdiği konuşulur öteden beri. Şimdi son derece kapsamlı bir iptal gerekçesiyle adaların 2011 onanlı 1/5 milyon ölçekli planı iptal edilmişken ve yeni plan yoldayken, yani kapsamlı bir analiz yapılmasını umduğumuz, yapılıyor olduğunu umduğumuz, düşündüğümüz, sentezin de, yani mimar planının dayanacağı sentez çalışmalarının da bu kapsamlı analiz sonucunda bina edileceğini umduğumuz imar planı beklenmeden alelacele adalarda parsel düzeyinde yapılaşmanın önüne geçilmesi gerekir. Çünkü kabaca şöyle ifade etmekte yarar var. Tescilli bir bina var diyelim. Şu anda o tescilli binanın olduğu alanla ilgili koruyucu bir rejim benimsiyor kurulu. Fakat onun yanında, yani onun parçası olduğu sokakta bulunan hemen yanında tescilsiz olarak tanımlanan binayı korumuyor. Biliyorsunuz 20. yüzyıl yapılarının önemlice bir bölümü adalarda tescilsiz, tescil edilmemiş durumda. Dolayısıyla onlar korunmuyor. Halbuki mevcut hukukumuz açısından da, yani 662 kararı başta olmak üzere mevcut hukukumuz açısından da bütüncül korumanın, yani sadece yapı düzeyinde değil, yapının içinde bulunduğu kentsel setin bütünlüğünde korumanın esas olduğunu vurgulamak lazım. Sokak morfolojisinin, yani sokak biçiminin, sokaktaki konumlanışın, sokaktaki ne diyelim, normal bir göz tarafından algılanmanın, en azından ya da uzman bir göz tarafından algılanış biçiminin de korunması gerekir. Geçiş dönemi yapılaşma koşulları bu açıdan son derece sakıncalı. Geçtiğimiz Perşembe günüydü, yanlış söylemiyorum. Evet, geçtiğimiz Perşembe günü buna ilişkin bir bilirkişi incelemesi oldu. Rapor bekliyoruz şu an.
Evet, bu dediğinize örnek zaten Yassıada. Yani tüm binaların yıkıldığını, birkaç ahşap köşkün kaldığını düşündüğümüz zaman adalarda zaten bir şey var karşımızda. Yassıada örneği var yani. Değil
Yassıada mi? Yassıada bir facia. Yani evet. Ben Gezi direnişinden sonraki zaman dilimi içerisinde Yassıada'ya birkaç kere gitmiştim. Yemyeşildi. Yassıada yargılamalarının yapıldığı ve korunması mutlak olarak herkes tarafından kabul edilen spor salonu ya da bir dönem duruşma salonu olarak kullanıldığı için salon deyip geçelim. Salon neredeyse olduğu gibi duruyordu. Fakat şu anda neredeyse Yassıada'nın bütününe bir inşaat alanı diyelim. İnşaat alanı olarak evet. Görüldüğü için adanın tümünde, tüm parselde, tüm yapı adası olarak Yassıada'da bir metrekare boş bırakmamacasına yapılaşma evet. Yapıldı. Bir kabusla karşı karşıyayız.
Bu zaten konu başlığımız bu olacak. Bir program daha yapmamız gerekiyor. Yani unutmamamız için de yapmamız gerekiyor. Ama ben hemen hızlıca bu tam da söylediniz mi? Nazım imar planları yapılıyor. Bu katılım modelini nasıl buluyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim. Yani ben ortada bir katılım olduğu kanaatinde değilim. 19. yüzyılda bir düşünürün bir sözüne nazire ile şöyle ifade etmek isterim. Her kim ki katılımdan bahsediyor idareci olarak, benim elim silahıma gidiyor. Bir silahım yok ama yani katılım esas olarak katılmamanın, yurttaşın etki etmesini değil, etki edememesini sağlayan, bunu temin eden bir usule döndü. Dönüştürüldü. Evet, neoliberal dönemin tipik özelliklerinden bir tanesi katılım diye katılımın üstünde tepinilmesi. Bu doğru. Fakat mevcut siyasi iktidarın bu konudaki özel durumunu, bunu kendi şaikasına vardırmasını, başarısını tırnak içerisinde saptamak ve tarihen adlı adınca yerine teslim etmek gerekir. Şöyle söyleyeyim, Tarlabaşı esas olarak katılımla gerçekleştirilmiş bir 5.366 sayılı yasa uygulamasıdır. Yasada da bu böyle tanımlanır. Katılımın önemini tanımlar 5.366 sayılı yasa. Sulukule katılımla gerçekleştirilmiştir. Buna ilişkin uzun uzun ilgili ilerlerin yazılarını görebilirsiniz. Ankara Tarihi Kent Merkezi tanık içerisinde katılımla gerçekleştirilmiştir evet. Vesaire. Dolayısıyla katılım mevcut hukukumuz açısından, yani belediye kanunundaki hükmü ihmal edersek 5.366 sayılı yasada örneğin Tarlabaşı yasası diyelim, Sulukule yasası diyelim, tanımlanan, gerçekleşmesi zorunlu kılınan bir mesele. Fakat esas olarak gerçek bir katılımı inşa edemezsek hep birlikte bu bir tür ne diyelim, tamamlanması gereken prosedür olarak görüyorum.
Evet, şimdi zamanımız çok az olduğu için ben hızlı ilerliyorum ama şu anda buyurun. Adalardaki katılım modelini de zaten katılım olarak görmüyorsunuz gördüğüm yani, kadarıyla. Birçok kişinin zaten düşüncesi de bu. Zaten biz de bu canlı yayını yaparken mesela onların katılmasını istedik. Burada ekoloji, özellikle şu anda konuşacağımız konu turizm ve kültürel miras konularında çalıştılar. Sahada, Zoom toplantılarında bir çıktıları olması lazım. Onları paylaşmalarını istedik ama maalesef bu şeye katılacağız demelerine rağmen katılmadılar, katılamadılar. Ben geçiyorum.
Şöyle söyleyebilir miyim? Yani adalarda yapılan kimi toplantıların olduğunu ve bu toplantıları, yani arzu edilen kadar insanın katılmadığını, hazır bulunmadığını, katılım lafını çıkartayım kendi dağarcığımdan da, hazır bulunmadığını biliyorum. Ama buradaki mesele bu kadar basit ele alınmamalı diye düşünüyorum. Evet. Hep çok iddialı olarak söyleyeyim. Adalar özelinde özellikle. Tabii ki yurttaşlar söz, yetki ve karar sahibi olsunlar. İstanbul'un ve Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Ama bu anki durumda özel olarak çözücü bir rol olur mu? Bunu bilmiyorum. Buyurun.
Evet. Şimdi biz de biraz önce söylediğiniz gibi vatandaş olarak işte kente, doğal ve kültürel varlıklarımız üzerinde alınan kararlara dahil olmak, söz söylemek istiyoruz. Ve bu da yasal hakkımız değil mi bizim yani? Sonuçta sesimizi duyurmak adalar için
anayasal,
daha iyi ne olabilir?
Anayasal hakkımız.
Anayasal hakkımız. Şimdi ekoturizm konusuna geleceğim ama dinleyicilerimiz için kısacık bir bilgi vermem lazım ki zihinlerinde hayal etsinler. Adaların ormanlık alanları, kıyıları kafesli, dikenli, jiletli, her türlü telle çevrilmiş durumda. Denize inen yolları kapalı. Denize ancak tellerin gerisinden görebiliyoruz. Orman İdaresi'nin de uzun süreli 29 sene falan böyle özel şahıslara kiraladığı mesire yerleri var ormanda. Denetlenmeyen, çöplük haline çevrilmiş, inanılmaz bir serbestlik ve keyfiyetle yönetiliyorlar. Biz orada yaşadığımız için her gün zaten olup olmayanları görebiliyoruz. Konuklarımızdan biri orman mühendisi Cihan Erdönmez'di. Ve ormanlarda, doğal alanlarda bırakın jiletli, dikenli telle, kafesli çitlerle sınırlama yapmayı bitkisel materyalle bile kapatamazsınız. Ekosistemi sınırlarla bölemezsiniz. Kesinlikle ormancılık ilkelerine aykırıdır bu uygulama demişti. Şimdi biraz da sizden böyle çözüm odaklı bir yani hukuk açısından nasıl ilerleyebiliriz bu sorulara geçeceğim. Ve yani bir de şu var, adaların ekoturizm dediği zaten bütün yolları ekoturizm şu anda. Ama lütfen dinleyicilerimiz, bizim Facebook sayfamız, Instagram ve Twitter var. Dünya Mirası Adalar adıyla. Burada hala hazırda Heybeliada'da olan bir seyir terası var. Biz bunun bir videosunu yayınladık. Etrafı sigara izmaritleri, plastikler, tek içimlik, işte pet şişeler filan dolu. Lütfen izleyin. Ve iki önemli sorum olacak size bu bilgiyi verdikten sonra. Tek tek sorayım isterseniz. Buralarda hukuksuz uygulamaları ne gördünüz sizle konuştuktan sonra, bu canlı yayın sonrası?
Tam olarak anlamadım. Neredeki hukuksuz uygulamalardan bahsediyoruz?
Bu, yani hem orman alanlarında uygulanan ekoturizmle ilgili şu anda ormanın Orman Bakanlığı'nın uyguladığı yapılan işler, inşaat faaliyetler.
Şöyle söyleyeyim. Son iki günün İmamoğlu ile ilgili soruşturmadan sonra popüler olan iki kavramını iç içe geçirerek konuşmak gerekirdi. İki anayasal kavramı iç içe geçirerek konuşmakta yarar var. Birincisi anayasanın 123. maddesinde tanımlanan kavram, özellik. Kamu idaresinin, yani devletin özelliği. İdare, kuruluş ve görevleri de bir bütündür. İkincisi de anayasanın 127. maddesinde ifade edilen özellik, yeniden yönetim ilkesi. Şimdi idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün oluşu, merkezi hükümetin aktardığı gibi, merkezi hükümetin karar verdiği her şeyin diğer tüm kamu idareleri, yani devlet organları tarafından sorgusuz sualsiz kabul edilmesi ve bir askeri nizam çerçevesinde onun arkasına dizilmesi anlamına gelmez. Tam tersine anayasal ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımızı sadece yurttaşlı olarak bizim değil, bir hak öznesi olarak doğanın da haklarını idarenin, yani devletin el birliğiyle koruması gerektiği manasına gelir. Yerinden yönetim ilkesini de bu aşamada şu yüzden hatırlatıyorum. Adayla ilgili olarak mahkeme kararlarına saptandığı üzere bütüncül bir planlama yapılması gerekir. Yani bir yamalı bohçaya ihtiyaç yok ne adada, ne tarihi Yarımada'da, ne de Türkiye'nin başkaca kentsel sit alanlarında, doğal sit alanlarında ya da arkeolojik sit alanlarında. Bunlar artık mutlak olarak korunması gereken yerler. Özetle şunu söylemiş oldum. Burada Adalar Belediyesi'nin ne dediğini ve ne demediğini bilmek hakkıdır herkesin. Adalar Belediyesi somut olarak ne söylüyor ve ne söylemiyor. Sesim geliyor mu?
Duyuyorum, evet.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir bütün olarak yapıyor olduğunu bildiğimiz planın sonuçlanmasını beklemek durumundadır merkezi idare. Yani ormanla ilgili olarak ben bugünden yarına koruma kullanma dengesinin nasıl tayin edildiği, çevresiyle nasıl ilişkilendirildiği, çünkü bir bütünlük içerisinde koruma kullanma dengesinin tayin edilmesi gerekir. Bu yapılmadan Orman İdaresi ya da ilgili bakanlık onu yaptı. Büyükşehir bunu yaptı. Adalar Belediyesi de şunu yaptı ya da yapmadı. Söyledi ya da söylemedi. Üzerinden bu iş devam ettirilemez. 2011 olanlı planın iptal edilmesine ilişkin İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin kararının gerekçesi açık. Dolayısıyla bu gerekçeye uygun ve daha da ötesi mevzuata uygun. Türkiye'deki mevzuat yeterli olmayabilir ama bu tür örnekleri açısından en azından asgari ölçütleri sağlayabiliriz eğer mevzuata uygun işlem yapılmasını başarabilirsek bütüncül planlama yapılması gerekir.
Biraz daha somutlaştırıp ve basitleştirmek açısından şöyle ilerleyebilir miyiz? Mesela adada yaşayanlar şu anda hukuki olarak nasıl yol alabilirler? Öncelikle çünkü bu bilgi alamama hem ilçe belediyesi hem büyükşehir belediyesi hem orman, yani hepsiyle beraber bağlı. Orman kendi içinden bağımsız olarak yapabiliyor ama en basitinden ilçe belediyesi yapamaz. Bütün burada ne yapıyor? İşçiler geliyor, beton şeyler geliyor, malzemeler geliyor, büyük profiller geliyor, demir, değil mi? Bunlar serbestli içerisinde çıkarma gemileriyle geliyorlar. Bakın bunların izinleri vesairesi olması lazım. Ama Adalar Belediyesi'nin de kendi üzerine düşen sorumlulukları var. Onlar da bu sorumlulukla üzerine almış durumda değiller. Biz bu bilgiyi alamadığımıza göre Orman İdaresi de bu yaptığı işlerle ilgili orada bir bilgilendirme panosu koyması gerekirdi. Belediyenin bunu gelip kontrol etmesi gerekirdi. Kim yapıyor? Ayrıca ülkenin güvenliği için de çok önemli yani. Herkes her şeyi alıp malzemeyi orada girip bir şeyler yapabilir mi? Bir panoyla bilgilendirilmesi gerekmez mi? Burada açıkçası bizim vatandaş olarak veya STK'lar olarak somut olarak bizim bir dava açıp bunun üzerinden nasıl ilerleyebiliriz? Bize daha anlaşılır ve somut mesela bir örnek verebilir misiniz? Dilekçe, şu, bu, böyle bir şeysi var herhalde süreci.
Evet, evet. Hem Orman İdaresi'ne hem Adalar Belediyesi'ne konuyla ilgili olarak, hem de eğer gerek varsa, gerek olup olmadığını bilmiyorum ama Büyükşehir Belediyesi'ne konuyla ilgili bilgi edinme talepli her bir yurttaş dilekçe verebilir, vermelidir. Bu dilekçenin en kısa süre içerisinde yanıtlanması gerekir. Eğer dilekçe yanıtlanmazsa durumun özelliğine göre, bunu o aşamada konuşabiliriz, bilgi edinme kuruluna bilgi edinme hakkınızın ihlal edildiği ve ilgili bilginin tarafınıza verilmesi ne ilişkin başvuruda bulunabilirsiniz. Ama bunun etkili olmadığını düşünüyorsanız, ki ben etkili olmayacağı kanaatindeyim ne yazık ki, sadece bilgi edinme hakkınızın ihlal edilmesi nedeniyle ilgili idari işlemin, yani bilgi vermeme işleminin iptaliyle ilgili dava açılabilir. Fakat ben sizle ilk telefonda konuştuğumuzda da ifade etmiştim. Sadece davaya, sadece dilekçeye teslim etmemek lazım bunu. Türkiye'de her zaman toplumsal olarak ses çıkarmak, talepte bulunmak, sokakta talepte bulunmak mühim olmuştur. Etkisi çok yoğun olmuştur. Pandemi koşulları gözetilerek tabii ki, yani hepimizin, bütün hemşehrilerimizin, komşularımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın sağlığı da önemli. Ses vermek belki de bilgi edinme hakkı talebini muhatabı her kimse, Orman İdaresi, Orman İdaresi, Adalar Belediyesi, Adalar Belediyesi, sokakta ifade etmek, sokakta talepkar olmakta yarar var.
Evet, yani hukuksal bağlamda adalı kişiler, kuruluşlar, STK'lar ayrı ayrı dava açabilir bu konuda. Haklılıkları var gibi mi görüyorsunuz?
Bilgi edinmeyle ilgili kuşkusuz haklılıkları var. Yani ekoturizm
meselesiyle ilgili. Yok, ben biraz daha ilgili sonraki süreç için sordum.
Ekoturizmle
yani
ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Yani bütüncül bir planlama olmadan olmaz bu işler. Dolayısıyla ben evet bir nesnel dayanağı olduğu kanaatindeyim.
Anladım. Peki burada mesela katkısı olabilir mi? Mimarlar Odası'nın bu konuya müdahil olabilir mi ve
yani
neler yapabilir?
Ben veremem. Mimarlar Odası'nın avukatıyım. Karar verme merci ben değilim. Dolayısıyla bu soruya ben yanıt veremem.
Peki, peki biz mesela böyle bir şeyi destek olarak isteyebilir miyiz? Prosedürü gerçekten bilmediğimizi varsayarak ve adalılara bu bilgileri verebilmek için soruyorum bu soruları. Bizim izleyeceğimiz yöntem açısından dilekçeler sonrasında bir davaya şeyde yapabilir mi? biz Mimarlar Odası'na da bu konuda danışabilir ve destek isteyebilir miyiz?
Ya ben elimden gelen ne diyelim mesleki bilgi dayanışmasını gösteririm ama tekrar söyleyeyim Mimarlar Odası adına ben herhangi bir şeyle ilgili konuşmam. Ama şunu söyleyeyim yani Mimarlar Odası genel düzenleyici işlemlerle ilgili süreçleri ısrarla uzun yıllardır takip ediyor. Hani bu ölçekteki bir meseleyi Mimarlar Odası yapar mı yapmalı mıdır onu bilmiyorum ama karar verme merciği, takdir merciği ben değilim.
Anladım. Bir de
mimarlardır mimarlardır muhatabı.
Evet, evet. Bir de demin bahsettiğimiz jiletli teller ve ayrılan çitler var. Bunlar hakkında özellikle yasal anlamda bize söyleyeceğiniz öneriniz, bilginiz var mı? Bunlar
ya
yasalara aykırı zaten.
Bunların dayanağı işlemi bilmiyorum. Yani somut özelliğini bilmiyorum. Hani nereye ne yaptılar, hani nereye hangi teli çektiler bunu bilmiyorum ama benim aklım almaz. Benim aklım almaz. Bir orman alanında jiletli teli almaz. Bunlarla ilgili de idari işlemlerin öğrenilmesi ve sonrasında dava açılması da yarar vardır. Ben kişisel olarak kanaatimi şöyle söyleyebilirim. Her bir yerelde, her bir somutlukta oradaki mücadele örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini teşvik etmek, onların önünü açmak, onların bir adım öne çıkmasını teşvik etmekte yarar olur diye düşünüyorum ben kişisel olarak.
Evet. Evet, öncelikle dilekçeyi zaten verdi, verildi yani biliyorum. Biz de zaten bu duyuruyu yaptık. Her kuruma yolladık dilekçeyi. Çünkü kamunun yararının gözetilmesi lazım. İşte anayasanın 169.'su, 69. siz daha iyi biliyorsunuz, kıyı kanunu, orman kanunu ve milli parklar kanunu, ormanlık alanların ve sahillerin herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğunu belirtiyor.
Kuşkusuz.
Evet. Bu şu andaki durum bunu zaten dava açabilirliğimizi gösteriyor herhalde değil mi?
Kuşkusuz. Bunların hukuka aykırı olduğunu da gösteriyor. Kuşkusuz. Buna hiçbir kuşku yok.
Evet.
Kuşkusuz.
Yürürlükteki orman ve kıyı kanunlarını ihlal eden bu ekosisteme yaşam hakkına aykırı olan işte yangın halinde kurtarma çalışmalarını zorlaştıracak hatta engelleyecek jiletli tellerin örneğin Adalar Meclisi'nde hiçbir kanuna, hiçbir şeye vesaireye yani bir uzun yola gitmeden ilk toplantısında karar verip kaldırabilme yetkisi var benim bildiğim. Daha önce başka belediyelerde de bu yapılmış meclis kararıyla bu jiletli teller kaldırılmış. Çünkü bu kadar yangın riski olan adalarda ve tüm canlıların hayati şeysi için bu jiletli teller gerçekten korkunç. Biz bunun için de mesela çok çabalıyoruz. Adalar Belediyesi'ne defalarca bunu istedik. Ama maalesef çok basit bir şeydi. Bunu dahi biz yapamadık.
Şöyle bir şey
biraz işimiz zor galiba.
Şöyle bir şey söyleyeyim yani. Velev ki ilçe belediyesinin yetki ve görev sınırları içerisinde. Çünkü özellikle son 18 yıldır hak ve yetki mekanla ilgili olarak gereksiz ve kabul edilemez şekilde merkezileştirildi. Merkezi hükümet eline ve merkezi hükümetin kamu otoritelerinin eline toplandı. Diyelim ki Adalar Belediyesi'nin konuyla ilgili yetkisi ve görevi yok. Ki öyle olmadığı kanaatindesiniz. Adalar Belediyesi'nin bu konuyla ilgili görüşünü bilmek hakkımızdır ama. Yani bu dikenli teller ya da herhangi bir uygulama doğrudur ya da yanlıştır. Bir, görüşünü bilmek hakkımız. İki, görüşü eğer örneğin orada yaşayan hemşehrilerden birisi sizsiniz, sizinle benzerse, size yakınsa bu konuda etkili bir eylemde bulunması, dava açması, söz söylemesi, her neyse etkili bir eylemde bulunmasını bekleriz. Ben adalarda oturmuyorum ama adaları seven birisiyim. Ben de beklerim yani.
Evet. Peki sanırım programımızın sonuna gelmişiz.
Evet,
Can Bey çok
oldu.
teşekkür ederiz
Ben
katkılarınızdan
teşekkür
dolayı.
ederim. Ben teşekkür ederim.
Siz daha çok gidip geleceksiniz bu durumda adaya.
Daha keyifli uğraşlarla çok, olmasını tercih ederim.
İnşallah öyle gelirsiniz ama çok konu başlığı var bu konularda. Gerçekten geçiş dönemi yapılaşma koşulları da çok sıkıntılı. Bu planların olmaması zaten hep tehlikeye açık hale getirdi. Ne diyelim? İnşallah
hepimize kolay gelsin.
Evet,
kolay
gelsin. Ben son olarak Dünya Mirası Adalar Girişimi Tarım ve Orman Bakanlığı'na adalarda başlatmış olduğu projeyi gözden geçirmeye, Büyükşehir ve Adalar Belediyesi'ne de sürece dahil olarak adaları korumaya çağırıyoruz tekrar. Buradan bir sivil inisiyatifin sözcüsü olarak ama kendi sesim değil bu. Birçok arkadaşım ve birçok STK'nın sesi olarak. Çünkü bu programa başlamadan önce birçok yazışmalar ve bana mesajlar geldi bu konu hakkında. Önümüzdeki hafta hem katılım hem ekosistem üzerine dünyadan güzel örneklere değinmek istiyoruz. Amerika'ya bağlanacağız. Biraz da güzel şeylerden konuşalım. Tekrar çok teşekkürler Can Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Selamlar herkese.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Adalar hepimizin.
Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.